Ayrım 34, Otel. Arthur Hailey, sayfa 310. Dodo elleri kolları paketlerle dolu soluk soluğa geldi. Ardından ağzı kulaklarına varırcasına sırıtan ve yine paketlerle yüklü bir komi onu izliyordu. Curtie, geri dönmek zorundayım. Daha paketim var. O'Keefe ters ters, bu paketlerin hepsini buraya getirebilirlerdi dedi. Ama böylesi daha heyecanlı oluyor. Noel'deymişiz gibi. Sonra da Kobe'ye dönerek, Napoli'ye gidiyoruz. İtalya'dadır bu şehir dedi. O'Keefe Kobe'ye $1 vererek dışarı çıkana kadar bekledi. Dodo elindeki paketleri bırakmıştı. Kollarını içinden gelen bir duyguyla O'Keefe'in boynuna sardı. Adamı iki yanağından öperek, beni özledin mi? Ah Curtie, ne kadar mutluyum dedi. O'Keefe kızın kollarını yavaşça boynundan çözdü. Oturalım da sana planımızda olan değişikliği anlatayım. Hem sana iyi haberlerim de var dedi. Daha mı erken hareket edeceğiz? Adam başını iki yana salladı. Bu konu benden çok seni ilgilendiriyor. Şekerim, sana bir filmde rol veriyorlar. Uzun süredir buna çalışıyordum. Sabah haber verdiler, her şey hazır. Dodo'nun masum mavi gözlerinin kendisine dikkatle baktığının farkındaydı. Çok iyi bir rol olduğunu söylediler. Zaten ben çok iyi olmasında diretmiştim. Umduğum gibi işler iyi giderse senin için çok büyük bir şeyin başlangıcı olabilir bu. Curtis O'Keefe sustu, sözlerinin boşluğunun o da farkındaydı. Dodo yavaşça, galiba bu gitmem gerektiği anlamına geliyor dedi. Şekerim, ne yazık ki öyle. Çok çabuk mu? Korkarım öyle. Yarın sabah doğrudan doğruya Los Angeles'a uçakla gideceksin. Hank Leminster seni orada karşılayacak. Dodo kabul ettiğini belirtircesine başını hafifçe salladı. İnce parmaklı eliyle düşünceli düşünceli kül sarısı saçlarının alnına düşen tutamını geri itti. Çok basit bir hareketti ama Dodo'nun hareketlerinin birçoğu gibi de alabildiğine şehvetliydi. O'Keefe mantıksızlıkla Hank Lemeter'in Dodo ile birlikte olacağını düşündü ve kıskançlıkla kıvrandı. Lemeter geçmişte patronlarının çoğunun ilişki kurduğu kadınlarla arasını bulmuştu. Adam önceden seçilmiş bir gözdeyle hiçbir zaman oyun oynamaya kalkmazdı ama sonra... Sonrası başka bir şeydi. Bu düşünceyi geriye itti. Şekerim, seni kaybetmenin bana büyük bir darbe olacağını bilmeni isterim. Ama senin geleceğini de düşünmemiz gerekiyor. Curtie, tamam. Dodo'nun gözleri hala adamın üstündeydi. Masumdu kızın gözleri. Tamam, senin tasalanmanın gereği yok. Şu filmdeki rol için daha çok sevineceğini ummuştum. Memnunum Curtie, gerçekten memnunum. Her zaman dünyanın en tatlı, en bomba gibi işlerini yaparsın sen. Bu tepki kendine olan güvenini desteklemesinde adama yardımcı oldu. Bu gerçekten kocaman bir fırsat, çok başarılı olacağından eminim. Senin işini de yakından izleyeceğim. Düşüncelerini Jenny Lamars üstüne toplamaya kesinlikle karar verdi. Herhalde... Dodo'nun sesinde hafif bir şeyler seziliyordu. Herhalde bu gece benden önce gideceksin. O an kararını veren adam hayır dedi. Uçaktaki yerimi iptal ettirip yarın sabah yola çıkacağım. Bu gece bizim için özel bir gece olacaktır. Dodo adama minnetle bakarken telefon çaldı. Başka bir şey yapacağı için içi rahatlayan O'Keefe telefona cevap verdi. Mr. O'Keefe. Tatlı bir kadın sesi soruyordu bunu. Evet. Ben Christine Francis. Mr. Warren Trent'in yardımcısıyım. Mr. Trent sizi şimdi gelip görmesinin uygun olup olmadığını soruyor. O'Keefe saatine baktı. Öğleden birkaç dakika öncesini gösteriyordu. Evet dedi. Mr. Trent'i göreceğim. Gelmesini söyleyin. Telefonu yerine koyan adam Dodo'ya gülümsedi. Şekerim. Bana öyle geliyor ki ikimiz de bu gece bir şey kutlayacağız. Sen parlak bir geleceği, ben de yeni bir oteli. 8. Bölüm. Bir saat, belki biraz daha önce Warren Trent yönetim bölümündeki odasının çifte kanatlı kapısı ardında canı sıkkın düşünceli düşünceli oturuyordu. Sabah birkaç kere Curtis O'Keefe telefon etmek düşüncesiyle eli telefona gitmiş, adama şartlarını kabul ettiğini söylemek istemişti. ertelemek için artık hiçbir neden kalmamıştı. Journeyman sendikası son umuduydu. Sendika başkanının sert bir şekilde reddetmesiyle Warren Trent'in O'Keefe saldırısına karşı giriştiği direnmeyi de yıkıvermişti. Gene de her keresinde Warren Trent önce eliyle bir hareket yapmış, sonra geri çekilmişti. Acı acı idama mahkum edilen ama daha önce intihar etme hakkı tanınan bir tutukluya benzetiyordu kendini. Kaçınılmaz şeyi kabul etmişti artık. Başka çaresi olmadığı için hükümdarlığından vazgeçmesi gerektiğini biliyordu. Ama gene de insan tabiatı onu son ana kadar geçecek birkaç dakikaya sıkı sıkı sarılmaya zorluyordu. Teslim olmak üzereydi ki Peter McDermott'un gelişi onu düşüncesinden alıkoydu. McDermott, Amerikan Diş Kongresi'nin devam etme kararı aldığını bildirdi ama bu Warren Trent'i hiç şaşırtmadı. Çünkü bunu önceki gün tahmin etmişti zaten. Ama bütün her şey şimdi uzaklarda ve önemsiz gibi geliyordu ona. McDermott gittiği zaman çok sevindi. Daha sonra da kısa bir süre için geçmiş zaferler ve getirdikleri tatmin ve memnunluk duygusunu düşündü durdu. O kadar gerilerde kalmayan bir döneme aitti bu. Oteli o zamanlar büyük ve büyüğe yakın devlet başkanları, krallar ya da kral aileleri, soylu kişiler, güzel kadınlar, seçkin erkekler, güçlü ve zengin, tanınmış ve tanınmamış kişilerle dolup taşardı. Bu kişiler dikkatleri üzerlerine çekmek için yaratılmışlardı sanki. Gerçekten de dikkati toplarlardı. Bu seçkin insanların izinde herkes yürüyordu. Sonucunda da St. Gregory herkesin görmek istediği bir yer ve altın yumurtlayan tavuk haline gelivermişti. Bir insanın elinde anılarından başka şey kalmaz ya da öyle gibi gelirse bunları iyice sindirmeye çalışır. Warren Trent otel sahibi olarak önünde kalan bir saatlik süre içinde kendisini kimsenin rahatsız etmemesini diledi. Ama umudu boşa çıktı. Kristin her zamanki gibi ruh halini anlayarak içeri yavaşça girdi. ''Mr. Emil Dumayer sizinle görüşmek istiyor. Sizi rahatsız etmeyecektik ama çok önemli.'' diyerek diretti. Warren Trent homurdandı. Akbabalar leşin başına üşüşüyor diye düşündü. Ama başka türlü düşünülecek olursa belki de benzetme haksız çıkardı. Emil Dumayer'in başkanı olduğu Industrial Merchants Bank'ın epeyce parası St. Gregory Oteli'ne bağlı kalmıştı. Oysa aynı banka aylar önce kredi ve daha büyük çapta borç vermeyi reddetmişti. Dumayer ve çevresindeki yöneticilerin artık tasalanmasına hiçbir neden kalmamıştı işte. Yapılacak pazarlık sonucu paraları yakında ufukta görünecekti. Warren Trent bu konuda teminat vermesi gerektiğini de düşündü. Telefonu aldı. Kristin hayır dedi. Mr. Dumayer burada dışarıda bekliyor. Warren Trent durdu, şaşırmıştı. Emil Dumayer'in arı kovanı gibi çalışan bankasından çıkıp birini özel olarak ziyaret etmesi alışılmamış şeydi. Bir saniye sonra da Kristin konuyu içeri alarak kapıyı ardından kapadı. Emil Dumayer kısa boylu, tıknaz bir adamdı. Alnına düşen beyaz perçemleri vardı. Atalarının melez oldukları su götürmeyecek şekilde ortadaydı. Ama gene de Pickwick Papers adlı kitabın sayfalar arasından fırlamış kötü bir adama benziyordu. Adamın halinde ve tavrında büyük bir gururluluk vardı, giyimine özen gösterdiği de belliydi. ''Warren, randevu almadan aniden çıka gelişim, işlerini aksattığı için özür dilerim ama işim kibarlığa pek az zaman tanıyor.'' Öylesine baştan sağma el sıkıştılar, otel sahibi konuğuna bir koltuk gösterdi. ''Ne işi?'' ''Karşı çıkmazsan her şeyi sırasıyla söylemek istiyorum. Önce borç talebini kabul etmek mümkün olmadığı için üzgün olduğumu belirteyim. Ne yazık ki borç miktarı ve şartları bizim kaynaklarımız, yerleşmiş siyasetimize tümüyle aykırı düşüyordu.'' Warren Trent tarafsızlıkla başını salladı. Bankerden hiç hoşlanmazdı ama onu önemsememek gibi bir yanlışlığı hiçbir zaman da yapmamıştı doğrusu. Pek çok kişiyi susturan ve aldatan gösterişli hareketlerinin altında yetenekli ve zeki bir insan yatıyordu. ''Bugün buraya eski durumu biraz düzelteceğini umduğum bir amaçla geldim.'' ''Warren Trent, bu imkansız gibi görünüyor ama.'' dedi. ''Görürüz bakalım.'' Emil Dumeyer ince bir evrak çantasından bir kağıt numara çıkardı. Anladığım kadarıyla O'Keefe Otelcilik Şirketi'nden bu otel için bir teklif almışsınız. Bunu öğrenmek için FBI gerekli değil sanıyorum. Bankacı güldü. Şartları bana söyleyebilir misiniz acaba? Neden söyleyeyim? Emil Dumeyer dikkatle sözlerini seçerek, çünkü ben buraya bir karşı teklifi yapmaya geldim dedi. Durum böyleyse söyleyememem için daha da çok neden var ortada. Size şu kadarını belirteyim ki o kifçilere bugün öğleye kadar cevabımı bildireceğime söz verdim. Benim aldığım bilgi de buydu işte, onun için hemen buraya geldim ya. Daha erken davranmadığım için özür dilerim. Ama bilgi almam ve gerekli talimatı vermem biraz zaman aldı. Son dakikada yapılan bu teklif Warren Trent'i hiç heyecanlandırmadı. Dumeyer'in sözcülüğüne getirildiği bir grup şehirli zenginin birleşerek oteli ucuza kapatmaya, daha sonra pahalıya satıp büyük kar elde etmeye karar verdiklerini sanıyordu. Teklif ne olursa olsun o Keefe'inkiler de kıyaslanamazdı herhalde. Hem sonra Warren Trent'in durumunun böylece düzeleceği de pek düşünülemezdi. Bankacı kağıtlarını inceledi. Anladığım kadarıyla o Keefe şirketi otele karşılık 4 milyon dolar vermeyi teklif etmiş. Bunun 2 milyon dolarıyla şimdiki ipotek yenilenecek, 1 milyon dolar para verilecek, 1 milyon dolar da o Keefe hisselerine yatırılacak. Başka bir söylentiye göre de bunlara ek olarak oteldeki dairenizi ölünceye kadar elinizde tutabileceksiniz. Warren Trent'in yüzü duyduğu öfkeyle kıpkırmızı kesildi. Yumruğunu çalışma masasının üstüne indiriverdi. Ulan Emil, benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynama. Öyle gibi gözüktüysem özür dilerim. Tanrı aşkına, ayrıntıları biliyorsan neden bir de kalkıp bana soruyorsun? Dumeyer, açık söylemek gerekirse bunun senin doğrulamanı istiyordum. Ama bir yetkili olarak yapacağım teklif daha iyi galiba. Warren Trent eski ve çok basit bir oyuna düştüğünü düşünüyordu. Ama Dumeyer'in bu oyunu kendisine oynamasına daha da çok kızıyordu. Curtis O'Keefe'in örgütü içinde bir hainin bulunduğu ve bu kişinin O'Keefe siyasetinden haberli olduğu kuşkusuzdu. Bir yerde casusluğu işinin gereği olarak kullanan Curtis O'Keefe'in kendi oyununa düşmesiyle garip bir şekilde adaletin yerini bulmasını sağlıyordu. Koşullar nasıl daha iyi olabiliyor ve kimin tarafından teklif yapılıyor? Önce ikinci soruna cevap vereyim. Şimdilik bunu söylemeye yetkim yok. Warren Trent hırlamayı yandıran bir ses çıkardı. Ben karşımda gördüğüm insanlarla iş yaparım, ortaklarla değil. Dumeyer hatırlattı. Ben ortak değilim. Hem sonra bankada benim yetkimle sana yapılan teklifin hilesiz ve gerçek olduğunu garanti edecektir. Sonra bankanın temsil ettiği grupların da yetkileri vardır. Birkaç saniye önceki oyundan iyice tiksinen otel sahibi, konuya gelelim dedi. Ben de öyle yapmak üzereyim. Bankacı notlarını karıştırdı. Temelde üstlerimin bu otele biçtikleri değerler O'Keefe şirketininkiyle aynıdır. O'Keefe'in rakamları elinizde olduktan sonra bu pek de şaşırtıcı bir şey değil. Ama başka konularda belirli bir takım ayrılıklar bulunuyor. Konuşmanın başından beri ilk kez Warren Trent bankacının söyleyeceklerine karşı gittikçe artan bir ilgi duyduğunu anlıyordu. Birincisi, üstlerim senin St. Gregory ile olan bağlantını kesmeni ya da mali yönüyle ilginin kopmasını istemiyorlar. İkinci olarak da ticari bakımdan mümkün olduğu kadar otelin bağımsızlık ve şimdiki kişiliğinin korunmasını istiyorlar. Warren Trent iskemlesinin kollarına sıkı sıkı yapıştı, duvardaki saate baktı, 12'ye çeyrek vardı. Ama gene de hisse çoğunluğunu elde etmek istiyorlar. Bu durumda söz konusu istek çok mantıklıdır ve yönetimi denetlemekte etkili olabilmek için de gereklidir. Bu arada sen ikinci büyük hisse sahibi olarak görüneceksin. Daha sonra yapılacak bir teklifle de senin başkanlık ve genel müdürlükten istifan istenecek. Bir bardak su rica edeceğim zahmet olmazsa. Warren Trent çalışma masasının üstündeki termostan bir bardak su doldurdu. Ne düşünüyorsunuz? Bir komi ya da kapıcı yardımcısı mı olmamı istiyorsunuz? Emil Dumeyer suyunu yudumladıktan sonra bardağa baktı. Yok canım, Şu bizim çamurlu Mississippi'nin nasıl bu kadar iyi bir içme suyu haline getirildiği her zaman bana garip gelmiştir. Hadi bakalım konuş yahu. Bankacı güldü. Üstlerim bunun hemen ardından istifa eder etmez senin yönetim kurulu başkanlığına getirilmeni istiyorlar. Görev süren 2 yıldır, sonra yenilenebilir. Tam bir kukla başkan ama. Belki. Ama bana öyle geliyor ki daha kötü durumlar da vardır. Belki kuklanın Mr. Curtis O'Keefe olmasını tercih edersin. Otel sahibi sustu. Hem bana verilen talimata göre üstlerim O'Keefe'in kabul ettiği gibi buradaki dairende kalmana razı oluyorlar. Şimdi hisse transferi ve yatırım işlerine gelelim. Bazı ayrıntılara girmek isterim bu konuda. Bankacı notlarına bakarak konuşurken Warren Trent kuşku duyuyor, olup bitenler gerçek değilmiş gibi geliyordu ona. Çok eski bir olayı birden hatırlayıverdi. Küçücük çocukken topladığı birkaç kuruşu sıkı sıkı elinde tutarak panayıra gitmişti. Bu paraları da panayırdaki eğlence yerlerinde harcayacaktı. Cakewalk denen bir çeşit oyuna para yatırmıştı. Bunun şimdi modası geçen bir eğlence türü olduğunu düşündü. Bir sürü rezeyle işleyen bir platformdu bu, devamlı olarak yukarı aşağı öne arkaya gidip geliyordu. Öyle ki görüş hiçbir zaman düz değildi ve karayı bulmadan insanın bir peni aşkına yere düşmesi işten bile değildi. Önce çok heyecanlı gibi gelmişti ama oyunun sonuna doğru aşağı inmekten başka bir şey istemediğini hatırlıyordu. Geçen haftalarda bu oyuna benziyordu işte. Başlangıçta güveni vardı ama birden altındaki yer kayıvermişti. Umutların ölmesi gibi yeniden yerini bulmuş, gene kaymıştı. Sonuna doğru Journeyman sendikası işi sağlamlaştıracağına söz vermiş ama bu da gene bir delinin yüzünden yıkılıvermişti. Şimdi beklenmedik bir şekilde oyun sağlamlaşmıştı ama bu kez o inmekten başka şey istemiyordu. Warren Trent daha sonra duygularının değişeceğini, otele duyduğu özel ilgisinin her zamanki gibi yeniden uyanacağını biliyordu. Ama şimdilik her şeye rağmen sırtındaki sorumluluğun yükü kalkıyor diye bir iç rahatlığından başka bir şey duymadığının da farkındaydı. İç rahatlığının yanı sıra meraklanıyordu bir de. Şehrin büyük iş adamlarından hangisiydi acaba Emil Dumayr'ın ardına gizlenen? St. Gregory'nin geleneksel bağımsız otel özelliğini korumak için kim bu kumarı oynuyordu? Acaba Mark Prescott muydu bu? Birkaç katlı dükkanların sahibi olan bir adam çok dağınık yatırımlarını arttırmaya kalkar mıydı acaba? Warren Trent birinden Mark Prescott'un Roma'da olduğunu işitmişti, hatırladı. Bu dolaylı bir yaklaşmanın nedeni olabilirdi. Her kimse bunu yakında öğreneceğini tahmin ediyordu. Bankerin açıkladığı hisse işinde haksızlık yoktu. O'Keefe'in teklifiyle kıyaslandığı zaman Warren Trent'e kalan para az oluyordu. Ama oteldeki payıyla bu güçleniyordu kuşkusuz. Karşılığında O'Keefe gibi bir adam St. Gregory'nin işlerinden tüm el çekecekti. Yönetim kurulu başkanlığı işine gelince bu uydurma ve güçten yoksun bir görevdi. Ama hiç olmasa içeride her şeyi izleyebilecek yetkili bir seyirci olacaktı ya. Bu bile kolaylıkla bir yana itilemezdi. Emil Dumayr sözlerini bitirirken teklif bu dedi. Gerçekliğine gelince banka tarafından tebinat altında alındığını daha önce de size söyledim. Hem bugün öğleden sonra bunun için size noterden tasdikli bir teklif mektubu vermek üzere hazırlıklıyım. Peki kabul edersem ne zaman tamamlanacak? Bankacı dudaklarını büzerek düşündü. Kağıtların çabuk yazılmaması için bir neden yok ortada. Hem sonra yakında süresi dolacak ipotek de bizi işimizi çabuk yapmaya zorluyor. Yarın bu saatlerde bütün işler biter derim ben. Hem yarın bu saatte de oteli satın alan adamın kimliğini öğreneceğimi umarım. Emil Dumayr, işin görülmesi için zaten gerekli. Nasılsa öğrenirsin dedi. Peki neden şimdi değil de yarın? Bankacı başını salladı. ''Bana verilen talimatla bağlıyım. Hiçbir şey söyleyemem.'' Warren Trent'in eski öfkesi birden parlayıverdik. Kabul etmek için adamın adının açıklanmasını şart koşmayı düşündü. Sonra birden mantık ağır bastı. Şartı kabul edilse de ne önemi vardı? Mücadele etmek güç harcamaktan başka hiçbir şey değildi. Bunu da harcayacak hali yoktu. Bir kez daha, birkaç dakika öncesinin kuşkuları her yanını kapladı. İçini çekti. Sonra da sadece kabul dedi. 34. ayrımın sonu. Sayfa 319.